Ayrım 9. Sayfa 43. İkinci bölüm. Ontolojik uyumsuzluk. 1. Gerçek hep başka yerde. Gezegenimizde yaşayan insanlar henüz dünyayı aynı şekilde görmüyorlar. Her yerde mevcut tanrıların karşı konulmaz çekiciliğine bağlanmış bir Hindu için mitosun gündelik yaşamdan daha fazla gerçekliği vardır. Mahayanacı bir Budist için Bodhisattva'nın yaşamı dolambaçlı ve eninde sonunda yanılsamalı olan tarihin varlığından daha öğretici ve daha göz kamaştırıcıdır. Hele tarihin samsaranın yeniden doğuşlar zinciri birçok görünümünden biri olduğu hesaba katılırsa. Şii bir Müslüman dünyanın kurtarıcısı olan gayip imanın zuhurunu bekleyerek yaşar. Bu arada tarihte öfkeli bilgelerin ortaya çıkışıyla bunun işaretlerini görmesi ahiret bilincinde bir değişikliğe neden olmaz. Zaten tüm bilinci gerçeğin üstünü örtmek ve gerçeğin ötesinde öze ilişkin gibi görünen şeyi keşfetmek için yapılmıştır. Onun için varlık ne üretim biçimlerinden doğan toplumsal ilişkilerdir, ne kendinde şeydir, ne de zaman içinde mutlak tindir. Zaten bu fikirler ona kendi dilinde iletmeye çalıştığınızda başaramayacağınızı çok çabuk görürsünüz. Bunları iletmek için ne kavramlarınız, ne aletleriniz, ne de yöntemleriniz vardır. Farklı ontolojiler arasında akım geçmeyecektir. İkisi arasında tarihin yarattığı boşluk vardır. Şeytanın zamansallık içine sızmamasını gözeten metafizik, tatil, hazır ve nazırdır. Doğulu ontolojiler derinlemesine araştırdığımızda Hegel'e göre Descartes'ci Cogito'nun göründüğü, ayağın sağlam bastığı toprağa hiçbir zaman bulamayız. Aksine uçurumlar uçurumuna düşeriz. Karşımıza çıkan ister Sühreverdi ve İbni Arabi gibi gençleri baştan çıkaran meşhur temsilcileriyle İslam'ın nazari tasavvufundaki özün esrarı olsun, ister Budizm'deki töz dışı sızlık olsun, isterse de kendini baş döndürücü paradokslarla ifade eden esrarengiz Tao olsun. Kesinlikle hiçbir şey demir atmamıza olanak vermez. Gerçek hep başka yerdedir. Gerçek bile değildir. Çünkü gerçeklik diye bir şey olduğunu farz etsek bile katıksız ve basit bir yanılsamadır bu. O kadar gururlanarak nesne diye adlandırılan şeyin hiçbir anlamı yoktur. Nesne bir şeyin yansıması olarak vardır. Hakkında hiçbir bilgi edinme olanağı olmayan bir üst gerçeğin gözü yanıltılarak sunduğu görüntüsüdür. Zira bilgilerde varlığın farklı halleri, mevcudiyetin farklı düzeyleri olduğu gibi vardırlar. Bu bağlamda nesnellik kurgusallaşıyorsa, nesnelliği kuran öznellik daha da kurgusaldır. İnsan hiçbir şey değilken merkezdir de. O her şeydir. Çünkü ilahi logosu cisimleştirdiği ölçüde yaratılmış diğer varlıklardan koparak yaratılışın göz bebeği olur. Ama hiçbir şeydir. Çünkü kurucu bir merci değildir. Olduğu, temsil ettiği ve her şeyi bir başkasından almıştır. Ve başkası en sonunda evrenin dipsiz temelidir. Peki eski insanların kökensel ontolojisiyle yeni zamanların modernliğini kuran ontoloji arasında ne olup bitmiştir? Bir şeyin olup bittiği kesindir. Bakışın yukarıdan aşağı koyması, yukarıdan aşağıya derken hiçbir değer yargılanmasında bulunmuyorum. Yükseklik terimlerini kullanmamın nedeni bakışın ilk tefekkürün uçurumunda kaybolmak yerine doğrudan ulaşılabileceği somut şeyleri kavrayabilmek için uzak ufuklardan vazgeçmiş olmasıdır. Zaten insan bilincinde bilimin, gözlemlemenin, tikeli olan ilginin, niceliksel nesne belirlemesinin ortaya çıkması insanın metafizik eğilimlerinin çekiciliğine kararlılıkla sırt çevirmesiyle olmuştur. Kahramanca bir hareket olması peki? Prometheus'e benzer bir yüreklilik olmasıyla belki. Edinilmiş doğrulara karşı bir isyan olmasındansa hiç kuşku yok. Dindar insanın gönül gözüyle gören bakışı, modern insanın görsel bakışına dönüşmüştür. Diyeceği geliyor insanın. Aniden hep karşımızda durmuş olan o bakışın çehre değiştirmesi sırasında gözden kaçan şeyi farkına varıyoruz. Örneğin Rönesans'ın perspektif yasalarını keşfettiği çok söylenir. Sanki Orta Çağ minyatür sanatçıları önlerinde akıp giden hayatı olduğu haliyle görmüyorlarmış gibi. Gördüklerinde kuşku yok ama aynı zamanda daha gerçek, daha büyülü bir alan keşfediyorlardı ve bu alan fikri içeriğinden ötürü duyumsamalı algı aracılığıyla açığa çıkan gerçeklikten ziyade gönül gözüyle görmenin gerçekliğine yakındı. Gördüklerine kuşku yok ama aynı zamanda daha gerçek, daha büyülü bir alan keşfediyorlardı. Ve bu alan fikri içeriğinden ötürü duyumsamalı algı aracılığıyla açığa çıkan gerçeklikten ziyade gönül gözüyle görmenin gerçekliğine yakındı. Bu fikri görüş açısıyla duyumsamalı bakış arasında görüşün niteliğini değişmiştir. Daha sonraları dünyaya geometrik bir alana indirgeyecek olan niceliksel yayılmanın keşfini olanaklı kılan da bu yarı sihirli bakışın büyü bozumuna uğramasıdır. Bu geometrik alan da sıra gelince yani yüzyılımızın başlarında daha da hayret verici bir başkalaşıma uğrayacaktır. Kuantum mekaniği. Durumun bu alt üst oluşu büyük olasılıkla modernliğin temel ayaklarından biridir. Doğanın, insanın, Tanrı'nın ve bir o kadar da tarihin değerlendirilmesi alanında sayısız sonuçlar doğurmuştur. Aslında bu dört fikir içinde konumlandırdıkları ontolojiye göre bütünüyle değişirler. Batı'da alt üst oluşun etkisi metafizikten toplumsallığa ve sonra da tarihe geçirilirken kendini hissettirdi. Örneğin Şer sorunu Pascal gibi modern bir düşünür için metafizik bir konuydu. Oysa aydınlanmanın filozoflar için öyle olmayacaktı. Pascal, Agustinci bütün büyük temaları yeniden ele alır ve bunları modern bir dile çevirir. Yönetimi Descartes'çidir ama büyüklüğünü ve sefaletini ilan ettiği çift doğal insan, kaynağını düşüşten, yani insanın doğuşundan da önce gelen mitsel bir olaydan alır. Yani insan hakiki durumunun artık doğal akıl yardımıyla arayamaz. Kendiniz için ne muhteşem bir paradoks olduğunuzu anlayın artık. Kendinizi aşağılayın. Akıl güçsüz, susun. Doğa aptal. İnsanın insanı sınırsızca aştığını öğrenenin ve bilmediğiniz hakiki durumunuzu efendinizden dinleyin. Tanrı'yı dinleyin. Jean-Jacques Rousseau içinse sorun başka yerdeydi. İnsanın metafizik alanında çift doğallığının artık tarihsel bir boyutu vardır ve doğa haliyle kültür hali çatışmaktadır. Rousseau, Emile'nin başında şeylerin yaratıcısının elinden çıktığında her şey iyidir. İnsanın elinde her şey yozlaşıyor, der. Böylelikle şer sorumluluğu artık ne Tanrı'dadır ne de tarih öncesi herhangi bir düşüşte. durmadan toplumları değiştiren tarihtir sorumlu olan. Çözüm ilk günahın mitsel boyutunda aranmamalıdır. Ancak tarihte bulunabilir çözüm. Doğa halindeki insan iyi bir yabanidir. Kendini sevmesiyle harekete geçer ki bu sevgi onun doğal masumiyetidir. Var kalma içgüdüsüdür. Kendini sevmesini kendine hayranlığa dönüştürerek ona egoist ve saldırgan bir varlık yapacak olan toplum tarafından henüz etkilenmemiştir. İnsanın doğal karakterini değiştiren ve onu tutkularını ve tatmin edilmiş arzularıyla yaşayan yabancılaşmış bir varlık haline getiren bizzat toplumdur. Hatta bu yabancılaşma ilerlemenin akışındaki belirleyici hatlardan biridir. Bütün toplumsal evrimler birer yabancılaşma sürecidir. Kurtuluş artık ontolojik dönüşüm düzeyinde olmayacaktır. Bireysel iradeleri, erdem üzerine kurulu toplumsal iradeye bağımlı kılarak açgözlülüğe, kendini beğenmişliğe ve sömürüye son verecek olan toplumun yenilenmesi sayesinde kurtulunacaktır. İnsan kendi kendisinin kurtarıcısı olmalıdır. Başkalarının keyfi, isteklerine boyun eğmek yerine sadece toplumsal iradeye uyduğu daha doğru bir toplumun öncüsü olmalıdır. Ecassiers, Rousseau'daki hukuk felsefesinin ilmi ilahi sorununa getirdiği çözüm budur. Sorunu metafizik düzeyden etikle şiirselliğin merkezine geçirerek bütünüyle yeni bir zemine oturttuğu bir gerçektir, der. Sosyoekonomik ilişkilerin ilerlemesine bağlı olarak yabancılaşmanın ve tarihin yeni topraklarına ulaşmak için metafizik toprağını garlıklardan ayıran şeydir. Bilincin bu taşınma sırasında kat ettiği mesafenin bir çevrimi olduğunu, bütün kategorilerin ters yüz edildiğini ve sonuç olarak da bir gezegenden bir diğerine geçiriliyormuşçasına bir takım yıldızı değişimi olduğunu belirtelim. İki gezegen arasında ise bir takım yıldızı değişimi olduğu kesin. İki gezegen arasında ise bu hareketin dışında kalan uygarlıkların tatili yer alır. Öte yandan toplumsal sarsıntılara ve uluslararası ilişkilerde altüst oluşlara yol açıp yeryüzüne çok gelişmiş, az gelişmiş, bazen de az çok gelişmiş bölgeler ayırarak çağdaş dünyamızı parçalayan tüm kırılmalar, çatlamalar ve faylar bu yer değiştirme sürecinin içindedir. Durumu içinden çıkamaz hale sokan şeylerin eski halinin pek el değmemiş olarak kalmaması ve kendisine sirayet eden yeni düşünce biçiminin iş gördüklerindeki işlemsel bedel sayesinde yeryüzüne yayılarak dünyanın eski yapılarını içten kemirmelidir. Modernliğin üst üste gelen dalgalarının değmediği kültürel sahalar bulma fikri katıksız bir kurgudur ancak. Öte yandan her tür geri dönüş beklentisi ve hangi biçim altında olursa olsun her tür fondamentalizm uyanışı bir yanılsamadır.